Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenler. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ayşegül Genç'in kaleme aldığı Yaşmak Duvarı başlıklı yazıyı aktarıyoruz programımızda. Göz hep daha fazlasını ister. Dağın arkasını, yolun sonunu, suyun kaynağını, çiçeğin kökünü. Optik aletler, mikroskoplar, X-ray cihazları, röntgenler hep daha fazlasını görme arzusundan doğmuştur. Daha fazlasını istemediği bir şey var mıdır insanın? Hep daha. Teleskopla büyüyen bir daha. Mikroskopla küçülen bir daha. Dışa doğru var ola ola ilerleyen, İçe doğru var ola ola yürüyen. İnsanın görme arzusunun bilim ve teknoloji ile birleşerek yeni keşiflere kapı açmasının ardından görülme arzusunun tavan yaptığı başka bir çağa geçtik. Meydanlarda, kaldırımlarda, toplu taşıma araçlarında kendisine bakılıp bakılmadığını kontrol eden insanların da, sosyal medyada fotoğraflarının kaç tık aldığını sürekli takip eden insanların da tek bir arzusu var: görülmek. Bedenlerimize o kadar çok değer veriyoruz ki sürekli o bedenlerin onaylanmasını istiyoruz. Eski insanlar bakışın gücünü çok iyi bilirlerdi. Anadolu'da görülmenin sakıncalarından telaşla kaçınan insanlar bahçe duvarlarını kale gibi inşa edip içeride hayat dedikleri kimsenin görmediği mahrem bir alan oluşturmuşlardı. Cumba adını verdikleri pencereli ve perdeli balkonlar tasarlamışlar. Kim geldi penceresi adı verilen, kapıların hemen üstünde yer alan delikli pencereler icat edip kendileri görünmeden gelen insanın kim olduğunu görebilmişlerdi. Görülmemeye bu kadar özen gösterirken hadsiz bir görme çabasının da önüne geçmişlerdi. Misal, sağır duvar dediğimiz yolun hemen hizasında yol boyunca akan penceresiz duvarlar örmüşler, komşusunun bahçesine bakan, cumbasının karşısına gelen duvarı mahremiyet sınırlarını gözetmek adına düz inşa etmişlerdir. Ayrıca yaşmak duvarı denilen ve ecdadımızın ferasetini yansıtan bir duvar daha vardır eski Osmanlı evlerinde. Kapılar odaya doğru değil de duvara doğru açılır bu evlerde. Ters bir açılma şeklidir. Odaya giren kişi ilk önce duvarı görür. Odada bulunan kişilerse gelen kişiden önce kapının açılışını görürler. Böylece odadakiler derlenip toparlanmaya, kapıdan giren kişi de kendinde uygunsuz bir durum varsa düzeltmeye fırsat bulur. Tesettüre her türlü riayettir bu. Bu yüzden adı yaşmak duvarıdır. Kapı açılınca odadaki kadınlar eşarplarını düzeltip elbiselerinin kollarını indirirler. Görülme arzusuna yenik düşen insan, nesne olmayı kabul etmiş demektir. Yaşmak duvarlarının, kim geldi pencerelerinin, cumbaların korumaya aldığı bedenler, günümüzde artık seyircilere sunulmuş birer nesnedir. Seyircilerin varlığı ve çokluğu önemlidir artık. İçinde bulunduğumuz çağ, ne kadar çok izleniyorsan o kadar varsın der. Kahraman beklemeyi, kahraman olmayı, kahramanlar yetiştirmeyi değil, seyirciler üretmeyi, seyircilerin istediği gibi olmayı salık verir. İnsanlar artık şuna inanmıştır: kahramanım değil, seyircim varsa kurtuldum. Seyirci, seyircileriyle mutludur artık. Modern sahnelerde yer almak istiyorsan bu görme, görünme telaşını baştan kabul etmen gerekir. Bu her türlü bakışa açık olmayı beraberinde getirir. Hor bakışa da, alaycı bakışa da, yok sayan bakışa da, her türlü bakma şekline alışman ve psikolojik defans denilen haleti ruhiyeyi oluşturman şarttır. Çünkü bu tür modern alanlar mesafesizliği de beraberinde getirir. Ömrün boyunca karşılaşmayacağın insanlarla aynı platformlarda yan yana gelirsin. Daha çok şeyi görme arzusu seni daha çok görülmenin dolayısıyla eleştirinin eşiğine bırakıverir. Eksiklerinle, kusurlarınla meydandasındır artık. Dostoyevski'nin kahramanları görülmekten ölesiye nefret eden insanlardan oluşur. Çünkü bir tarafları hep kusurlu ve eksiktir. Görünmek gururlarını kırar. Bu yüzden yer altından notlar ismini verir bir eserine. Yerin altından görünmek istemeyen insanların arasından yazar. Görülmeyi istememek belki de eski Osmanlı evlerinde ve romanlarda kalmıştır artık. İnsan kusurlarıyla, eksikleriyle ve örtülmesi gereken günahlarıyla ortadadır. Settar isminin sırrından uzakta, meydanlarda, sosyal medyada, sahnede, AVM'de öyle aylak aylak gezinmekte ve tüm yıkıcı bakışların arasında açık yara gibi şifadan ve tedaviden uzak, ilacın varlığından habersiz gezinmektedir. Bakışın yıkıcılığına dair şu örneği okumuştum bir yerlerde. 5-6 yaşlarında bir çocuk dışarıdan koşarak içeriye girmiş ve dışarıda maymunlar, yılanlar, öküzler gördüğünü söylemiş. Anne çok telaşlanmış. Çocuğun kalp gözü açıldı herhalde, gözüne başka şeyler görünüyor deyip çırpınmaya başlamış. Babaanne koşarak dışarıya çıkmış ve hemen bir sokak simidi satın alıp yedirmiş çocuğa. Üzerinde bin bir türlü bakışın olduğu simidi yiyen çocuk eski haline geri dönmüş. Nimete bile farklı bakışların sirayetinin sakıncasını bilir büyükler. Bedenin ortada olması, caddelerin etten ırmağa dönüşmesi, mesafesizliğin artması, insanların birbirlerine çarparak omuzlarını dizlerini aşındırması ruhları birbirine yakın kılmıyor maalesef. Görülen sadece beden, birbirine dokunan sadece bakışlar oluyor. Güçlü bakışlar birbirine dokunurken beraberinde ne onarma ne de bir değiştirme getiriyor. Her bakış bir diğerini yıkarak ya da yok sayarak ilerliyor. O bakışlardan 3-5'ini kendi bedenine çekebilmek için pek çok insan modacıların ve güzellik uzmanlarının belirlediği makbul kategorisine girmeye çalışıyor. Aynı buruna, aynı kasa, aynı şişirilmiş dudağa sahip olmaya çalışan insanlar görülme arzusuyla dolup taşıyorlar. Her beden aynılaşıp sıradanlaşıyor. Bu yüzden her şey aşikar olsa da aynalar kararıyor. Mümin, müminin aynasıdır sözünün sırları kavluyor. Birbirlerini bakışlarıyla onaran insanlar, birbirlerinin kusurlarını görmeyen insanlar azalıyor. Bakışlarını ayak uçlarında sabitleyen gençler artık yoklar. Herkes görmek istiyor, görülmek istiyor. Çağ, önce ateş et, kimi öldürdüğüne sonra bakarsın kepazeliğiyle herkesin gözlerindeki gücü sömürüyor. Oysa bizim asıl hikayemiz karanlığın içinde Yusuf kalabilme hikayesi değil miydi? Görmeden ve görülmeden, ruhları el yordamıyla tanıyarak. Yusuf'a kuyunun içindeyken, zindanın karasına batmışken, eli yüzü görünmezken bile güzel demiş atalarımız. Şimdi garip bir şekilde birbirimize güzel demek için görme, görülme telaşındayız. Nimetlerin üzerindeki örtüleri yırtma telaşındayız. Müfessir Mahmut Toptaş bir televizyon kanalında anılarını anlatırken bir köye gittiğini, köyde imam dahil herkesin şehre indiğini, cuma saati gelince kendisinin namaz kıldırmak için camiye girdiğini ve camiye şehre gidememiş 3 yaşlının geldiğini söylemişti. Bu yaşlılardan biri vaaz esnasında gözyaşlarına boğulmuş ve kendinden geçmiştir. Kendisine namazdan sonra yaklaşıp, "Amca, vaazdan çok mu etkilendin, neden bu kadar ağladın?" diye sormuş Mahmut Hoca. O da şöyle demiştir. Benim kulaklarım az duyuyor evladım. Kim bilir bu güzel insan uzaklardan gelip ne güzel şeyler anlatıyor ama ben duyamıyorum diye ağladım demiş. Duyamadan, göremeden bir şeyin güzel olduğunu kavrayabilen insanları tek tek itiriyoruz. Üstelik başımızı vuracağımız bir yaşmak duvarımız, bir sağır duvarımız bile kalmadı artık. Ayşegül Genç'in kaleme aldığı Yaşmak Duvarı başlıklı yazısını aktardık programımıza ilk olarak değerli dinleyenler. Bir başka yazıyla devam edeceğiz. Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı Peygamberle Selfie başlıklı yazısını sunacağız şimdi de. İçimizdeki Kabe'yi diriltmek, o topraklarda yaşadığımız manevi hası günlük hayatımıza da maya yapabilmek için şuurlu olmak, edepli olmak zorundayız. Araştıralım, öğrenelim, iyi kabaran bir kek tarifi için istediğimiz cep telefonunun en ucuza nerede satıldığını öğrenmek için gösterdiğimiz gayretten daha fazlasını hak etmiyor mu bu ziyaretler? Allah nasip etti, Umre ziyareti gerçekleştirdik. Bu tür durumlarda bilirsiniz, öncesinde insanlar sizden bolca dua isterler. Dualarımız her daim ümmet için zaten. Fakat bu defa daha farklı bir istekle de karşılaşınca ve oradaki ahvalimizi görünce bu yazıya niyet ettim. Bazı hocalar, öğretmenler Kabe'den öğrencilerine fotoğraf gönderiyormuş. Mesela güzelce bir kağıda süslü süslü Ayşe'ye selamlar vesaire yazıp fonda Kabe olduğu halde fotoğraf çekiyorlarmış. Daha neler yapıyorlarmış neler. Böylece öğrenci de bu fotoğrafı kendi hesabında yayınlayabiliyormuş. Kendileri için de bunu benden istedi birkaç kişi. Fotoğraf çekmeyi severim. Kendimce bir arşivim de var. Fakat böylesi bir fotoğraf beni düşündürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için düşünmeye haya ederim. Herhangi bir kavim düşünelim, bir de peygamberini. Bizimki gibi göstermeye yönelik iştahları artmış olsun. Bizimki gibi teknolojik imkanları olsun. O zaman acaba şöyle derler miydi peygamberlerine? Ya Nebi, 2 dakika müsaade eder misin, bir selfie çekinelim. Tüylerim diken diken oluyor. Umre ziyaretlerinin en sevdiğim yanlarından biri ümmet bilinci noktasında gözümü açmasıdır. Rengarenk, çeşit çeşit insanla eşitleniverirsiniz. Allah onların da Allah'ı, peygamber onların da. Siz daha iyi kul, ümmet olmak için ne yapıp da sıyrılmaya çalışacaksınız bu mahşer kalabalığından? Bizde usul harem toprakların mahremiyetini korumaktır. Orada görülen bazı olumsuz şeylerden bahseder hacılar. Araplar şöyle, Araplar böyle diye. Dili burada tutmak gerek ki amellerimiz zayi olmasın. Ben kendimizden konuşmak istiyorum ki hem ne Araplara ya da Arap zannedilenlere hareme dair bir olumsuzluk görmedim. Hem de asıl olan aynayı kendime tutmak olsa gerek. Hala Türk hacılarının nüfus ortalaması yaşlılardan oluşuyor. Yol, iz bulma, sağlık vesaire birçok konuda sıkıntı yaşanabiliyor. Lütfen ertelemeyin, niyetinizi alın ve gidin. Her Müslümana farz olan bir ilim var. Günlük ibadetlerimizi nasıl yapacağız, onları neler bozar vesaire bilmek zorundayız. Bu konuda kulaktan dolma ifadelerle hareket eden çok. Araçta sırtını dayayarak uyuduğu halde kendimi biliyorum ama deyip namaz kılan oluyor. Erkekler için geçerli ihram yasaklarından biri topukların kapalı olması. Fakat hac malzemeleri satan yerlerden alınan tavaf patiği giyerek umre yapan oluyor. Hem ibadetler konusunda hem gidilen mekanlar konusunda lütfen bilginizi artırarak gitmeye çalışın. O toprakların tarihini anlatan çok güzel kitaplar var. Vaktiniz daha uygunsa birkaç da hatırat okunabilir. Tavaf alanını büyükçe bir mermer zemin, etrafı sütunlarla çevrili bir mescit, dışarısını sadece çöl zannetmeyelim. Bir de işin edep kısmı var ki en çok oradan vuruluyoruz gibi geliyor. Bizim halkımızda hac umre arkadaşı denilince sanki tüm kurallar kalkıyor, herkes abi kardeş oluveriyor. Memleketinde çarşıda görse bu kadar rahat olmayacağı hanımla beyle üstelik kutsal topraklarda pek bir teklifsiz olunu veriyor. Son gün başka bir otelin lobisinde birkaç saat beklemek zorunda kaldık. Lobinin köşelerinde televizyonlar, maç, haberler, sigara dumanlarıyla da ortam hanımların da rahatça koltuklarda yer aldığı bir kıraathaneden farksızdı. Derdim şikayet değil, küçümsemek değil. Öz eleştiri diyelim, çuvaldızı kendimize batırmak diyelim. İçimizdeki Kabe'yi diriltmek, o topraklarda yaşadığımız manevi hası günlük hayatımıza da maya yapabilmek için şuurlu olmak, edepli olmak zorundayız. Araştıralım, öğrenelim. İyi kabaran bir kek tarifi için istediğimiz cep telefonunun en ucuza nerede satıldığını öğrenmek için gösterdiğimiz gayretten daha fazlasını hak etmiyor mu bu ziyaretler? Evet, Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı Peygamberle Selfie başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Ve son olarak programımızda Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Bilerek Yapmadım başlıklı yazısı var. Şayet bir şekilde bilmeden, istemeden dal kırdıysak yaptığımıza üzülür, yaptığımızdan utanır ve bu yanlışımızın sorumluluğunu üzerimize alarak telafi etmeye çalışırız. Ağaca daha iyi bakarız, ağaç kimin olursa olsun mesela. Yeni bir meyve ağacı dikeriz, başka insanların istifade edebileceği mesela. Bahar bütün güzelliğiyle geldi. Günler ısındı, çiçekler açtı, meyveler olgunlaştı. Şükür ki bütün bunları doya doya görebileceğimiz bir yeşillik var evimizin etrafında. Kenarında bir dut ağacı, yoldan geçen yerde geçer. Oldukça meyveli, bereketli bir ağaçtır. Geçen gün üç çocuk dallarını asılıyor, sallıyorlar. Yaklaştım yanlarına, dedim ki, ''Çocuklar, istediğiniz kadar yiyin, helali hoş olsun ama dallarını kopartmayın.'' Arkamı döndüm, çocuk dalı sallamaya devam etti ve dal elinde kaldı. Hemen dalı saklamaya girişti. Döndüm dedim ki, bakın işte tam bundan bahsediyorum. Yine söylüyorum, istediğiniz kadar yiyin ama lütfen dallarını koparmayın. Derken aradan 10 dakika geçti. Çocuklar halen orada ve gördüm ki hala dallara asılıyorlar. Tekrar söyledim, dallara asılmayın diye. Onlar da dalları kırmıyoruz, meyve yiyoruz dediler. Ama böyle yerseniz dallar kırılır. Bakın demin de böyle yaptınız, kırıldı dedim. Dalı kopartan 10 yaşlarındaki kız çocuğu gözlerini gözlerime dikti ve ben bunu söylediğim için suçluymuşum gibi bana bilerek yapmadım dedi. Yüzünde bırakın bir mahcubiyet ya da pişmanlığı, üzüntü bile yoktu. Öyle ya, bilerek yapmamıştı. Dolayısıyla mahcup olması veya üzülmesi için bir sebep yoktu. Üstüne ben de meramımı ifade ederek yanlış yapmıştım. Bilerek yapmadıysa konuşacak bir şey yoktu. Her şey olduğu gibi devam edecekti. Bir çocuk bunu böyle düşünebilir. Ahlaki gelişim sürecinin başındadır. Somut, soyut kavramlar tam oturmamıştır. Sebep-sonuç ilişkisi kurmakta çok iyi değildir vesaire. Bir çocuk için böyle düşünmesi oldukça normal olabilir. Ancak çocuğun hali, yakın zamanda karşılaştığım ve çeşitli vesilelerle konuşup dinlediğim gençlerin hallerine çok benziyordu. Gördüğüm çok sayıda gençte meyve yemek için bir şey kazanmak, ilerlemek, dikkat çekmek, başarılı olmak vesaire gibi nedenlerle dallara asılıyorlar. Dal kırılmasın, kimseyi üzmesin, hakkına girmesin, kalbini kırmasın, işini bozmasın diye uyaranlara kulak asmıyorlar ve dal kırıldığında da birilerine zarar verdiklerinde de bilerek yapmadım diye işin içinden çıkıp hiçbir sorumluluk ya da üzüntü hissetmeden başka dallar sallamaya devam ediyorlardı. Ne yapmalılardı peki? Dalı kırmayı göze almamak için meyve yemekten mi vazgeçmeli? Tabii ki başka yollar da var. Ağaca tırmanmak mesela, yapacağımız işin içine girerek usulünü öğrenmek. Dalları kırmamamız konusunda bizi uyaran büyüklere kulak vermek mesela. Bizi uyaracak, bize doğruları söyleyecek insanların etrafından ayrılmamak, onlarla irtibatı hiç kesmemek. Nasıl toplamamız gerektiği konusunda bilenlerden bilgi ya da yardım almak mesela. Önemli bir işe girişmeden o işi bilen insanlara sormak, tecrübelerinden faydalanmak, gerekirse yardım ve destek istemek. Bir merdiven bulup ona çıkarak toplamak mesela. Yapacağımız işle alakalı bir beceri ya da imkan gerekiyorsa, önce o beceri ve imkana sahip olup ondan sonra o işe girişmek. Bir arkadaşımızla ortak olup onu ağaca çıkartarak ağacı sallatmak ve aşağıda sergi açmak mesela. Tek başımıza gücümüz yetmediği durumlarda daha az bana kalır diye düşünmemek ve güçlerimizi birleştirip ortak çalışma yapmak. Bütün bu alternatiflerin hepsi tek başına dal sallamaya kıyasla daha uzun zaman ve daha çok cesaret isteyebilir. Daha çok emek vermek, daha fazla yorulmayı göze almak, destek istemekten utanmamak, yardımlaşmadan geri durmamak gerekebilir. Ancak dal kırmak yerine bu yollardan birini seçersek hem doğru olanı yapmış olur hem de daha uzun yıllar kırmadığımız o dallardan meyve toplayabiliriz. Bütün bunlara rağmen de şayet bir şekilde bilmeden, istemeden dal kırdıysak da yaptığımıza üzülür, yaptığımızdan utanır ve bu yanlışımızın sorumluluğunu üzerimize alarak telafi etmeye çalışırız. Ağaca daha iyi bakarız, ağaç kimin olursa olsun mesela. Yeni bir meyve ağacı dikeriz başka insanların istifade edebileceği mesela. Topladığımız meyvelerin tamamını yemez, başkalarına ikram ederiz mesela. Böylelikle hem yetişkin bir insan gibi yaptığımız yanlışın sorumluluğunu alır, bedelini öder veya telafisini yaparız, hem de öncesinde usulünü öğrenmek ve sonrasında daha dikkatli olmak hususunda hassasiyetlerimizi artırırız mesela. Yoksa bilerek yapmadım demek sadece çocukluk döneminde kabul edilebilir bir mazerettir. Değerli dinleyenler, Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Bilerek Yapmadım başlıklı yazısını paylaştık son olarak. Bugün Genç Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından yazılar paylaştık ve programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.